Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım, herkese merhaba. Ben Erdo Özağ ve yepyeni bir videoda karşınızdayım. Şu an bir elimde Meizu'nun amiral gemisi olan 16TH modelim. Diğer elimde ise bu modelden biraz daha sonra lanse edilen süper orta sınıfa yönelik Meizu 16 modeli. Bu videomuzda Meizu 16'yı kutusundan çıkaracak ve abisi 16TH ile yan yana getirip aralarında ne gibi benzerlikler, ne gibi farklar var bunları anlamaya çalışacağız. O zaman sözü daha fazla uzatmayalım, kameramızın açısını değiştirelim ve Meizu 16'yı kutusundan çıkarmaya başlayalım. Meizu'nun amiral gemisi olan 16TH'ye şu anda yakından bakıyoruz ama videomuza mevzu bahis olan telefon 16TH'nin kendisi değil. Bakın kutuyu kaldırıyorum ve bizleri küçük kardeşi olan 16'nın kendisi karşılıyor. Ama öncesinde size bir detay göstermek istiyorum. Bakın 16TH ve 16'yı yan yana getirdiğim zaman kutularında gerek tasarım gerekse de boyut olarak herhangi bir farkın olmadığını görüyoruz. Aslında Meizu bize bir mesaj vermeye çalışıyor. Bu iki telefon 16TH ve 16 birbirini çok iyi tanıyan, profilleri büyük oranda benzeyen iki kardeş, iki akraba telefon. Birazdan telefonu kendisine yakından bakmaya başladığımızda 16TH ile yan yana getireceğim ve Meizu ne demek istediğini hep beraber daha yakından göreceğiz. Şimdi isterseniz 16TH'yi kenara kaldıralım ve 16 ile yolumuza devam edelim. Ama öncesinde bir detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. 16 ilk tanıtıldığı zaman isimlendirmesi 16X idi. Sonrasında küresel isimlendirmenin 16 olarak devam etmesine karar verildi. Fakat Meizu 16'nın resmi internet sayfasına giderseniz tarayıcıda adres barına dikkat edin, uzantının hala 16X olarak kaldığını göreceksiniz. Ama ifade ettiğim üzere bu telefonun küresel ismi Meizu 16. Şimdi isterseniz kutunun kendisini açmaya başlayalım. Arka tarafta iki tane IMEI numarası var. Yani çift sim kart desteğine sahip olan bir telefonla karşı karşıyayız. Bana yollanan test cihazı mürekkep siyah rengine sahip olup 6 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip. Bu cihazın aynı zamanda 128 GB depolamaya sahip olan versiyonu var. İlk etapta kapa isteği doğru seçmek gerekiyor. Çünkü ne yazık ki bu telefona microSD hafıza kartı takamıyoruz. Ama olur da ben zaten kapa isteğiyle çok fazla sorun yaşamam diyorsanız eğer daha fazla fiyat farkı ödemeye de gerek yok. Şimdi isterseniz telefonu açalım ve detaylarına daha yakından bakmaya başlayalım. Evet, kutunun kendisini açabiliriz artık. Meizu 16. Burada bir garanti belgesi var. Biztek Teknoloji isimli şirketin garanti belgesi. Zaten güvenlik etiketi de aynı firmaya aitti. Meizu 16 süper orta sınıf diyebileceğimiz sınıftaki en görkemli, en iddialı telefonlardan bir tanesi ki bakın ekrandan parmak izi okuyucuya da sahip. Burada ufak bir ön bilgilendirmesi yapılmış. Birazdan bunların detaylarından bahsedeceğim zaten. Burada yine bir Meizu Design logosuna yer verilmiş bir kutumuz var. Bu kutunun içerisinde neler var bunlara bakalım. Burada IMEI numaralarımız var. Yine burada telefonun resmi cihaz olduğuna dair bir bilgi notu bulunuyor. Kullanım kılavuzlarımız var. Hızlı başlangıç dokümanlarımız var. Bunları da kaldırıyorum. Burada özenle paketlenmiş. Bana bu paketlendirme bir miktar OnePlus telefonları hatırlattı arkadaşlar. Meizu'nun bu detaylardaki hassasiyeti beni mutlu ediyor. Sonucunda bunlara bir dünya para veriyoruz artık telefonlara. Her detayın özenle işlenmiş olması bence son derece güzel. Bakın burada özel mandallar var. Dediğim gibi OnePlus telefonlarda da daha önce bu tarzda kablolama görmüştük. Bu mandallar kablonun daha düzenli tutulmasını, daha tertipli kullanılmasını sağlıyor. Bir ucumuz USB tip C uyumlu, diğer ucumuz da USB tip A uyumlu. Telefonumuzun yanında gelen kablonun uzunluğu fazlasıyla yeterli. Şimdi bunu da kenara kaldırdık. Bakalım bu tarafta neler var. Evet, adaptörün hacmi itibariyle hızlı şarj desteğine sahip olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. 5 voltta, 9 voltta ya da 12 voltta 2 amper verebilen bir adaptör sevgili arkadaşlar. Yine Meizu tarafından tasarlandığında da özellikle vurgu yapılmış. Adaptörü de kenara kaldırıyorum. SIM kart iğnemiz var. SIM kart iğnesinde SIM kart takmak için kullanacağız. Dediğim gibi telefonda çünkü microSD hafıza kartı desteği bulunuyor. Gerçekten iyi bir kutulamaya sahip. Şimdi telefonu kendisine geçelim. Meizu 16 süper orta sınıf telefonların bence son dönemdeki en yakışıklı ve donanım olarak da en iyilerinden bir tanesi. Evet, Meizu 16 aslında bu telefonu daha iyi anlayabilmek adına abisi diyebileceğim 16TH'yi de yan yana getirelim isterseniz. Ekranda yansıdığı üzere boyut anlamında iki telefonda neredeyse birebir aynı. Ekran boyut anlamında zaten fark yok ama ölçüler bir miktar değişik. Bu telefon yani Meizu 16, 16TH ile kıyaslandığı zaman biraz daha ağır ve biraz daha kalın. 154 gramlık bir ağırlığı var ve 7.5 mm'lik bir kalınlığa sahip. Pilinin daha büyük olduğunu düşündüğümüz zaman, çünkü bu telefon 3100 mAh kapasiteli bir pille geliyor. Bunun doğal bir sonuç olarak ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü arada atla deve kadar fark yok. Çok küçük farklardan bahsediyoruz. Bir de iki telefonu elinize aldığınızda çok önemli bir fark var. Yine hem bu matematiksel değerlere yansıyan hem bir deneyimi etki eden materyalleri farklı arkadaşlar. Meizu 16TH'de yani Meizu'nun şu anki amiral gemisi olan telefonda 7 katmandan oluşan özel bir kaplamayla işlenmiş seramik etkisi verebilen cam kullanırken ki sandviç tasarımından bahsediyoruz. Yani ön ve arka taraf cam, araya metal çerçeve giriyor. Bu telefonda ise arka taraf cam değil arkadaşlar. Alüminyum alaşım bir metal kullanılıyor. Dolayısıyla hissiyat anlamında iki telefonun biraz daha farklı olduğunu söyleyebilirim. Tabii materyal tarafındaki tercih farkı yine ağırlığa etki eden faktörlerden birisi olabilir ama bu telefon 3100 mAh kapasiteli pil, 6 inç boyutundaki ekranıyla beraber 154 gramlık ağırlığını düşündüğümüz zaman mobilitesi yüksek cihazlardan bir tanesi. Ama diğer değerlerde herhangi bir fark olmadığını söyleyebilirim. Tabii donanım seviyesinde bazı farklar var. Bunlardan bahsedeceğim ama bu iki telefon Samsung üretim AMOLED ekrana sahip, 6 inç boyutunda ekrana sahip olduklarını görmekteyiz ki her iki telefonun ekran çözünürlüğünde 2160'a 1080 arkadaşlar ve kontrast oranına bakıldığı zaman 100.000:1 olarak açıklanmış durumda. Kaldı ki inç başına düşen piksel yoğunluğu da 402. Meizu aynı zamanda Samsung panelleri üzerinde özel bir paketleme yöntemi kullanıyor. Çünkü bakmayın siz, biz sadece ekran görüyoruz ama ekran üzerinde panel, panelin üzerinde cam, araya giren dokunmatik katman, işte ekrandan parmak izi okuma özelliği varsa onun sensörünü pozisyonlandırma gibi pek çok faktörü alt alta koyduğumuz bir pakete bakıyoruz aslında. Dolayısıyla daha karmaşık bir sistem gibi düşünmek gerekiyor. Fakat şöyle bir durum var. Bu telefonlar hem iyi bir ekran hem de ekrandan parmak izi okuma özelliğine sahip olmasına rağmen işte 7.5 mm civarında bir kalınlığa sahip. Yani sahip olduğu özellikler çerçevesinde ağırlığın ve kalınlığın makul seviyede olduğu söyleyebilirim. Panel tipinde herhangi bir fark yok. Piksel alt diziliminden tutun da ekranın sahip olduğu renk kalibrasyonu ve diğer detaylara kadar aslında aynı iki telefona bakıyoruz. Burada Meizu farklı bir yöntem uygulayarak birbirine benzer telefonları başta tasarım etkeden materyal unsuru olmak üzere performansı etkeden platform ve eğlence etkeden bazı deneyimler noktasında farklılaştırmaya çalışmış ama iki telefon genel profil olarak birbirinin aynı bir izlenim veriyor. Onu söyleyebilirim. Dışarıdan bakıldığı zaman aradaki farkı ayırt etmesi neredeyse imkansıza yakın. Ha, ön tarafa yansıyan görsel fark var mı derseniz eğer şöyle söyleyebilirim. Meizu 16'ın sahip olduğu kenar çerçeveler Meizu 16 TH'ye göre biraz daha ince. Çünkü bu telefonda 1.4 mm'nin biraz daha üzerinde kenar çerçeveler varken 16'da ise arkadaşlar bu değer 1.4 mm'nin biraz altında 1.35-1.38 mm civarında olarak düşünülebilir. Dolayısıyla detaylıca yakından bakılmadığı sürece bu farkı anlamak neredeyse imkansıza yakın. Evet, Meizu 16'ya şu an ön profilden bakıyoruz. Bana soracak olursanız Meizu 16 TH 2018'in en sürpriz telefonlarından bir tanesiydi. Gerek sahip olduğu özgün tasarım anlayışı, gerekse de sunduğu fiyat performans dengesiyle aynı tasarım anlayışı bu telefonda da karşımıza çıkıyor. Simetrik bir tasarıma sahip olduğunu görmekteyiz. Yani alt ve üst çerçeveler birbirine uyum içerisinde hareket ediyor ve tasarım seviyesinde gerçekten çok güzel bir telefon. Hatta kendi sınıfındaki en güzel telefon olduğunu söylemek belki de yanlış olmaz. Çünkü süper orta sınıf diyebileceğimiz segmente konuşulan telefonlardan bir tanesi ve sunduğu ekran kas oranı ve genel estetik yapısıyla işte çentikten bağımsız olarak da aslında böyle bir tasarım ulaşılabileceğini gösteren telefonlardan bir tanesi. Kaldı ki Meizu bu tasarımı yakalayabilmek adına çıktığı dönemde dünyadaki en küçük ön kamera modülünü kullanmış arkadaşlar ki bakın buradaki küçüklük aslında piksel boyutun daha küçük olduğu ya da sensörün daha küçük olduğu iması yaratmasın. Kullanılan kamera modülünü özel yöntemler yardımıyla olabildiğince küçük hale getirerek bu çerçeveye sığdırmayı başarmışlar ve dediğim gibi tanıtıldığı dönemde dünyanın en küçük ön kamera modülü olduğu söyleniyordu. Meizu'nun özellikle bu tasarıma ulaşabilmek adına yaptığı detay çalışmalardan birisinin ön kamerada olduğunu da biliyoruz arkadaşlar. Daha büyük farklardan bir tanesi platform kısmında karşımıza çıkıyor. Çünkü Meizu 16 TH modeli Snapdragon 845 platformundan güç alıyor. Yani bugün artık 2019'un başındayız. Snapdragon 855 yakında piyasaya çıktı, çıkacak ama 2018'de çıkan bir telefon için 2018'de Android platformunda kullanılabilecek, yaygın olarak kullanılabilecek en güçlü platformu bünyesinde taşıdığını söyleyebilirim. Fakat Meizu 16 abisinden farklı olarak Snapdragon 845 değil, Snapdragon 710 platformunu kullanıyor. Aslında son derece güncel bir platforma sahip. Hatta aynı sınıfta yer alan bir Snapdragon 660 platformunu kullanan kimi rakiplerine karşı ciddi avantajlara sahip olduğunu söyleyebilirim. Niye böyle konuşuyorum? Çünkü birincisi Snapdragon 710 10 nanometre üretim geometrisini kullanıyor. Dolayısıyla enerji verimli olduğunu ifade etmem gerekiyor. Hatta Snapdragon 660'a kıyaslandığı zaman enerji verimliliği %40'lar seviyesine yaklaşabiliyor. İkincisi ise tabii ki çok daha yüksek performans. Çünkü Snapdragon 710 performans olarak Snapdragon 660 ve Snapdragon 845 arasında bir yere oturuyor. Ama şöyle bir durum söz konusu. Snapdragon 845'le kıyaslandığı zaman Snapdragon 710 platformu gerek işlemci gerekse de grafik işlem birimi performansıyla hala istedilir şekilde geride yer alıyor. İşte bugün AnTuTu'da 170 binler civarında skor alabilen bir telefona bakıyoruz ama Snapdragon 845 tabanlı örneğin Meizu 16 TH 290 bin üzerinde skora imza atabiliyor. Yine Geekbench'teki tek çekirdek performansına bakıldığı zaman 1800-1900 puanlık bir tek çekirdek başarımından bahsedebilirim Snapdragon 710 için ama Snapdragon 845'e bakıldığı zaman 2400 puanları görebiliyoruz pek tabii ki. Şöyle bir durum söz konusu. Evet, iki platformda yani Snapdragon 845 de Snapdragon 710 da belki 8 çekirdekli mimariye sahip ama Snapdragon 845 platformunda 8 çekirdek 4'er çekirdek halinde 2 kümeye ayrılıp bunların 4 tanesi yüksek performans, 4 tanesi ise enerji verimli mimariyi kullanırken Snapdragon 710'a bakıldığı zaman ise 2.2 GHz hızında çalışan 2 tane yüksek performans çekirdek var. Bunlar Cortex A75 tabanlı mimariyi bazıyor. Tabii ki onun özelleştirilmiş bir türevinden bahsediyoruz Qualcomm altında ama mimari olarak bakıldığı zaman temel eksen Cortex A75 olarak düşünülebilir ve geriye kalan 6 çekirdek ise Cortex A55 türevi enerji verimli verimli olan çekirdeklerden oluşuyor. Grafik birimi olarak da Adreno 616'ya bakıyoruz. Dolayısıyla paket olarak daha zayıf bir paket Snapdragon 845'le kıyaslandığı zaman, ama Snapdragon'un 660'lı işte Xiaomi Mi A2, Oppo'nun bazı telefonları ya da General Mobile GM9 Pro ile kıyaslandığı zaman işlemci tarafında %20'ler seviyesinde, grafik işlem birimi tarafında ise %30'ların üzerinde bir performans kazanımından bahsedebiliriz. Çok daha hızlı bir platform duruyor karşımızda. Yalnız şöyle bir durum söz konusu, şu an ekranlarınıza geliyor zaten. Snapdragon 710 platformu her ne kadar UFS 2.1 standardında depolama çiplerini desteklese de Meizu bu telefonun fiyatını daha aşağıda tutabilmek adına Meizu 16TH'den farklı olarak UFS 2.1 değil eMMC 5.1 standardında depolama çipi kullanmış. Bu ne anlama geliyor? Meizu 16TH sıralı okuma performansında 700 MB saniyenin üzerine çıkabilirken bu telefon 300 MB saniye civarında ya da 290 MB'lar civarında seyrediyor saniyedeki okuma performansı olarak. Yazma hızı olarak çok fark yok. Birbirine benzer profilde seyrediyorlar ama sıralı okuma performansının kullanılan çip itibariyle bu telefonda abisinden hissedilir oranda daha düşük olduğunu söylemem gerekiyor. Peki başka ne gibi farklar var derseniz eğer, Meizu 16TH'de stereo hoparlör bulunurken arkadaşlar Meizu 16'da mono hoparlör bulunuyor. Bir başka fark olarak şunu söyleyebilirim. Meizu'nun çok fazla yatırım yaptığı M-Engine teknolojisi 16TH modelinde lateral yani yatay ölçekte konuşlandırılmış bir sensör kullanırken 16 modelinde yani düz olan modelde küçük kardeşte daha sıradan bir sensör var. Dolayısıyla M-Engine teknolojisine bağlı olarak kullanım esnasında sistemin verdiği geri bildirim, titreşimsel geri bildirim 16TH modeliyle 16 arasında farka neden olacaktır, deneyim farkı neden olacaktır. Böyle bir fark da yine donanım seviyesinde karşımıza çıkan detaylardan bir tanesi. En çok merak edilen konulardan birisi olan kamera tarafında herhangi bir fark olduğunu söyleyemeyeceğim. Tabii şöyle farklardan bahsedebiliriz. Bu telefonda Snapdragon 710 var, bu telefonda Snapdragon 845 var. Bakıldığı zaman her iki platformda Hexagon 685 motorunu kullanıyor ama ister istemez işlem performansına bağlı olarak görüntü işleme tarafında Meizu 16TH'nin bir bakıma avantajlı olduğunu söyleyebilirim ama ortaya çıkan gerek iyi ışık gerekse de kötü ışık koşullarındaki kamera deneyimi büyük oranda birbirine benzer olacak. Hatta biraz kameranın detaylarından bahsedeyim arkadaşlar. Arka taraftaki çift kameranın her ikisi de Sony sensör kullanıyor. Ana kameramız Sony'nin IMX380 sensörünü kullanırken ikinci kamera ise IMX350 sensöründen istifade ediyor ki ana kameramız yani IMX380 sensörü 1.55 mikron büyüklüğünde hallice büyük piksellerden oluşuyor arkadaşlar ve optik görüntü sabitleme özelliğine sahip, aynı zamanda F1.8 diyaframla desteklenmiş durumda ki özellikle düşük ışık performansı Meizu'nun üzerinde durduğu, özellikle durduğu detaylardan bir tanesi. Bu konuya dikkat çekmek gerekiyor çünkü düşük ışık performansı kameralar arasında farkı temel seviyede etkileyen unsurlardan bir tanesi. İkinci kameraya bakıldığı zaman ise hem bokeh hem de yakınlaştırmadan sorumlu olduğunu söyleyebilirim. Meizu 16 3X optik yakınlaştırma yapabiliyor kayıpsız seviyede ve aynı zamanda ikinci kamera F2.6 diyaframla desteklenmiş durumda. Ana kameramız 6 parçalı lensten oluşurken ikinci kamera ise 5 parçalı lensten oluşuyor ve ek olarak kameranın alt tarafında Meizu'nun tasarım seviyesine farklılaştığı konulardan birisi olan dairesel formdaki LED ışıklandırmayı da görebiliyoruz. Ön kameraya geçildiği zaman ise 20 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kameramız var. F2.0 diyaframla desteklenmiş durumda ve ön kamerada ise lens sistemi 5 parçalı bir modülden oluşuyor. Tabii ki yapay zeka desteği var. ArcSoft'un güzelleştirme algoritması da kullanılıyor ve otomatik olarak yüz tanıma ve iyileştirme modları da yazılım seviyesinde Meizu 16'ın sahip olduğu yeteneklerden bazıları arkadaşlar. Meizu 16TH fiyat performans çerçevesinde sunduğu kamera deneyimiyle gerçekten başarılı sonuçlara imza atabiliyordu. Meizu 16'da abisinin izinden gidiyor ve onun sahip olduğu kamera mimarisini birebir getirerek kendi fiyat seviyesinde gerçekten iddialı, güçlü bir kamera deneyimi sunacağının sinyallerini veriyor. Meizu 16, abisi 16TH'de olduğu gibi ekrandan parmak izi okuma özelliğine sahip ki bu konuda da birebir aynı deneyimin sunulduğunu söylüyor Meizu kanadı. Teknik olarak verilere bakıldığı zaman saniyenin 4'te 1 oranında bir hızla yani 0.25 saniyede aslına bakılırsa ekrandan parmak izi okuma sistemi çalışabiliyor. Bakalım hızı 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde ve doğruluk oranının %98'in üzerinde olduğu ifade ediliyor. İkinci nesil optik parmak izi okuma sensörü var ve performans olarak gerçekten iyi çalışıyor. En hızlı ekrandan parmak izi okuma sistemine sahip olduğu yorumunu yapamam. Huawei Mate 20 Pro'nun sunduğu performans biraz daha yüksek, okuma performansı biraz daha yüksek ama sunduğu özellikler ve hitabetli fiyat segmentine bakıldığı zaman ekrandan parmak izi okuma özelliğinin son derece iyi bir şekilde çalıştığını pekala söyleyebilirim. Eğer ekrandan parmak izi okuma sistemini kullanmak istemezseniz ön kamerayla yüz tanıyarak kilit açma özelliği de var. Yani biyometrik güvenlik seviyesinde bu özelliği kullanabilirsiniz ama tabii ki kızılötesi sistemle desteklenmiş yüzün 3 boyutlu modellemesini kullanan bir sistemden bahsetmiyorum. Özel bir algoritması var. Yazılım seviyesinde yüzün bir haritasını çıkartıyor ve o harita üzerine işlem yaparak yüzünüzü tanıyıp kilidi açabiliyor. Dediğim gibi bir seçenek olarak var. Arzu ederseniz ekrandan parmak izi okuma yerine bu sistemi de kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yazılım seviyesine bakıldığı zaman Flyme 7.1 var. Hatta şöyle göstereyim. Ayarlar kısmına gidelim. Telefonun hakkında bölümüne giriyorum. Bakıldığı üzere Flyme 7.1.4.0G versiyonu var. 1 Eylül 2018 güvenlik yamasına sahip ve Flyme 7.1 Android 8.1 üzerine çalışıyor. Bana soracak olursanız eğer böylesi bir telefonla 1 Eylül güvenlik yaması yakışmamış, bu telefonun bir an önce güncelleme alması, Android 9'a yükseltilmesi ve güvenlik güncellemesinde en yüksek standart neyse o seviyeye taşınması gerekiyor. Umarım mevzu bu konuda elini çabuk tutar ve kullanıcılara en yeni yazılım deneyimini sunacak güncellemeyi vermiş olur. Bu konuda takipçisi olacağım. Gelişmeler olursa tabii ki sizlerle paylaşmaya devam ederim. Flyme 7.1'in kendi içerisinde bazı özellikleri var. Zaten Meizu yaptığı açıklamasında Flyme 7'nin selefine göre çok fazla sayıda özellik ve iyileştirme getirdiğini, mimari seviyede tüm sistemin baştan tasarlandığını ve kullanıcı alışkanlıkları çerçevesinde daha fazla performans sunan daha tepkisel bir arayüz yaptığını söylüyordu. İşte Game Engine 3.0 gibi bir takım özellikleri beraberinde getiriyor. Yani siz bir oyun açtığınız zaman sistemin sahip olduğu oyun modu devreye giriyor ve başta bellek kaynakları olmak üzere internet bağlantı trafiğine kadar bunların hepsini oyuna yönlendirerek daha iyi bir deneyim almanızı sağlayabiliyor. Tabii ki yapacağınız ayarlar çerçevesinde oyun modunda ekrana bildirim gelip gelmeyeceğine de karar verebiliyorsunuz. Bu noktada Meizu 16TH videosunda göstermiştim ama yine göstermekte belki fayda olabilir. Meizu'nun kendisiyle, markasıyla özdeşleşmiş bir özelliği var. M-Back fonksiyonu. Fiziksel home butonu üzerinden tek bir tuşla pek çok işleri yerine getirebildiğimiz bir sistemdi bu. Bu sistem yine devam ediyor. İsterseniz bunu kullanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ayarlar bölümüne gidelim. Gezinme ve çoklu görev kısmına gidiyoruz arkadaşlar. Gezinme çubuğu bölümüne gelirseniz eğer, isterseniz şu an olduğu gibi kutudan çıktığı haliyle standart sanal butonları kullanabilir. İsterseniz M-Back'e geçebilir. İsterseniz Android'in yine hareketle gezinmeyi tercih edebilir. Dediğim gibi az önce isterseniz M-Back'i kullanabilirsiniz. Şu an butonlardan bağımsız olarak hareketle gezinmeyi tercih etmiş durumdayım. Aşağıdan yukarı çekip ortada bıraktığınız zaman arka planda çalışan kart formunda dizilmiş uygulamaları görebiliyorsunuz. Bastığınız zaman geriye gidebiliyorsunuz mesela ama ben M-Back'i göstermek istiyorum sizlere sevgili dostlar. Gezinme ve çoklu görevle geliyorum tekrar. M-Back'e giriyorum. Bakın alta bir çubuğumuz geldi. Aslında bu çubuk biraz Android 9 Pie'la gördüğümüz yeni navigasyon butonunu hatırlatmıyor değil. Şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Bakın alttaki çubuğa ekran ve parlak kısmına gidelim. Bastığınız zaman bir adım geriye geliyorsunuz. Uzun bastığınız zaman ise ana ekrana dönebiliyorsunuz. Şöyle de yapabilirsiniz arzu edersiniz. Ekran parlak kısmına gireyim tekrar. Kenardan sağ ya da sol kenardan yukarı doğru itlediğiniz zaman ise arka tarafta çalışan uygulamaları görebiliyorsunuz. Tek seferde isterseniz tamamını kapatabilirsiniz. Dediğim gibi bastığınızda ana ekrana dönüyorsunuz. Ya da eğer alt menüdeyseniz şöyle göstereyim arkadaşlar. Mesela bastığınızda bir önceki menüye gidiyorsunuz ve uzun bastığınızda tekrar ana ekrana dönebiliyorsunuz. Böyle bir işleve sahip. Arzu ederseniz bunu kullanabilirsiniz. Arzu ederseniz dediğim gibi sanal butonlara dönebilir veya butonsuz olarak da hareketlerle gezinmenizi sürdürebilirsiniz. Bakın şu anda herhangi bir buton yok. Aşağıdan yukarı çekip ortada bıraktığım zaman arka taraftaki uygulamaları görebiliyorum örneğin. M-Back konusu gerçekten önemli. M-Engine'le birlikte. Bu arada lateral motor sistemine sahip olmadığı için M-Back'in burada verdiği geri bildirim, titreşimsel geri bildirim. Evet abisi Meizu 16TH gibi değil. Ayarlar kısmına geldiğiniz zaman burada çok fazla seçenek var. Bunları keşfetme kısmını size bırakıyorum. Yine tema desteği var arkadaşlar. Eğer arayüzü daha fazla özelleştirmek isterseniz buradan farklı temaları kullanarak telefondan daha fazla keyif ya da verim elde edebilirsiniz. Bu kısmı artık size bırakmış olayım. Bu arada atlamadan geçmek istemem. 16 modeli 16TH'de olduğu gibi 3.5 mm kulaklık konektörüne sahip. Dolayısıyla herhangi bir kulaklığı gönül rahatlığıyla bu telefona takabilirsiniz. 16TH ile kıyaslandığı zaman 3100 mAh ile biraz daha büyük pile sahip. Dolayısıyla ortalama bir kullanımda bu telefon bir gün çıkarma noktasında kullanıcısını üzmeyecektir. Ama yoğun kullanımda nasıl bir deneyim vaat eder buna uzun kullanım sonucunda zaten hep beraber tekrar yakından bakıyor oluruz. Toparlamam gerekirse Meizu 16 bence süper orta sınıf diyebileceğimiz telefonun en önemli, en başarılı modellerinden bir tanesi. Çünkü ekran kas oranı gerçekten cezbedici ve özgün bir tasarımı bünyesine barındırıyor. Evet, belli açılardan akıllara Samsung'un Galaxy S8 ailesiyle başlattığı tasarımı getirmiyor değil ama genel itibariyle gerçekten çok güzel göründüğünü söylemem gerekiyor. İşçilik ve materyal kalitesi gerçekten güzel. Snapdragon 710 platformuyla pek çok rakibinden daha iyi bir platforma sahip, performansa sahip. Evet, Pocophone F1 kafa karıştırabilir ama bu telefon sonucunda resmi ithalatla gelen telefon. Bunu da dikkate almak gerekiyor arkadaşlar ve pek çok kullanıcıyı fazlasıyla mutlu edebilecek bir kamera deneyiminde bünyesinde barındıran bir telefon duruyor karşımızda arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, ben Erdo Özva. Bu videomuzda Meizu'nun süper orta sınıftaki iddialı modeli Meizu 16'ya yakından bakmış olduk. Eğer sosyal medyada beni takip etmiyorsanız Twitter'da ve Instagram'da Erdo Özva ya da FX57 yazarak bana ulaşabilirsiniz pek tabii ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.